Ayrım 10.
Öğrenci, rahat sınıf ortamı içinde de öğretmeninden yahut grubunu ve sınıfını yöneten arkadaşından usulüne göre söz alarak konuşacak, söz verilmediği zaman konuşmayacaktır. Demokratik eğitimin daha okul sıralarındayken en iyi kazanılabileceği yerlerden birisi sınıf ortamıdır. Bu uygun sınıf ortamını sağlayacak olan da sınıf öğretmenidir. Demokratik eğitim kuralları sınıfta öğretim vesilesiyle bizzat yaşanarak öğrenilmiş olur. Uygun davranışlar öğretmenin ödül yerine geçecek uygun söz ve hareketleriyle pekiştirilmelidir. Bu pekiştirmeler uygun olmayan hareketlere ceza vermekten daha etkili bir rol oynar. Öğretmen bunun bilincinde olmalıdır. Ceza verilen hiçbir ortamda hiçbir olumlu davranış gelişemediği gibi yanlış olan bir davranış da değiştirilemez. Davranışlar sakin ve rahat bir ortam içinde kişinin aklına ve mantığına hitap etmek ve kararı kişinin kendisine bırakmak suretiyle oluşur ve değişir. Binbaşıoğlu Cavit, Tutumlar, Oluşması ve Değişmesi, Eğitim Psikolojisi, Ankara, Kadıoğlu, M. 1992, sayfa 385-404, 8. basım. Etkili okulun öğretmeni, bilimsel araştırmalarla ortaya konmuş olan etkili öğrenme yöntemlerine sahip çıkmalı ve bunları derslerinde kullanmalıdır. Bunların esası şunlar oluşturur. 1. Öğrenme konusuna karşı öğrencinin ilgi göstermesi. 2. Öğretilecek konunun öğrenci için bir anlam taşıması ve bir gereksinimini karşılaması. 3. Öğretilecek konunun öğrencinin yaş ve zihin düzeyine uygun olması ve bunların uygun miktarda bulunması. 4. Öğretilecek konunun öğrenmeye yardım edecek bir takım ayırt edici özelliklerinin bulunması. 5. Başarı sonuçlarının uzun vakit geçirilmeden öğrenilmesi, ödül ve cezalandırılmalarında ölçülü davranılması, ceza yerine ufak davranışlarla yetinilerek ödüle daha çok yer ve önem verilmesi. 6. Öğretilecek konunun niteliğine bilgi, beceri, alışkanlık, tutum ve davranış en uygun öğrenme yöntemlerinin seçilmesi. Eğitim psikolojisi kitaplarında öğrenme alanları konusunda incelenen ve bu konuların bilgisine sahip olunmadıkça herhangi bir konunun tam öğretilmesi mümkün olamaz. 7. Yarışmalardan yararlanmak. Yarışma psikolojide öğrenciyi güdülemeye yarayan bir araç gibi kullanılabilir. Fakat bunun dozunu iyi ayarlamak gerekir. Yarışlarda esas kişinin kendi kendisiyle yarışmasıdır. Başkalarıyla yarışmanın yarardan çok zararı olacağı düşünülmektedir. Bunun için çocuğun eski başarılarıyla son başarıları arasındaki fark çocuğa gösterilmelidir. Yaratıcı nitelikte olan çalışmalarda yarışmanın iyi sonuç vermediği kaydedilmektedir. Alman eğitimcisi Neumann 1862-1915 yarışmayı 3 ayrı ortam içinde yaptırmış ve sonuçlarını ölçtürmüştür. Bu 3 ortam 1. Yalnız öğretmen önünde yapılan yarışma 2. Yalnız sınıf önünde yapılan yarışma 3. Hem sınıf hem de öğretmen önünde yapılan yarışma. Bu 3 durumda yapılan yarışmalardan şu sonuçlar alınmıştır. Tek başına yapılan bir çalışmaya göre kümeyle yapılan çalışma daha iyi bir öğrenme sağlamıştır. Buradan sınıf ortamı içerisinde yapılacak yarışmaların daha etkili olduğuna inanılıyor. Bireyler arasında yapılan yarışmalarda öğrenci kendisini birçok şeyler arasında yapılan yarışmalarda yıpratacağı gibi yarıştığı kimselere karşı kin ve nefrete benzer gereksiz duygular da geliştirebilir. Bu nedenle eğitimciler bireysel yarışma yerine kümelerin birbiriyle yarışma yapmasını daha eğitsel buluyorlar. En iyi yarışma biçimi olarak da bireyin kendi kendisiyle yarışmasıdır. Bu kişinin önceki durumunu dikkate alarak onu aşması için istençli, iradeli olarak konunun öğrenilmesine çaba göstermesi demektir. Binbaşıoğlu Cavit, Etkili Öğrenme Yöntemleri, Eğitim Psikolojisi, Ankara, Kadıoğlu, M. 1992, sayfa 352-372. Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, öğretimde esas öğrencinin konuyu dolambaçlı yollardan ya da ima yoluyla öğrenmesi değildir. Öğrenci konuyu öğretmenin rehberliği ile doğrudan doğruya öğrenmelidir. Yani öğretmen, rehberlik edici bir tutumla öğrencinin konuyu kendi kendisine öğrenmesini sağlamalıdır. Bu, eski okullarda kullanılan tekşifi, buldurucu yöntemden farklı bir şeydir. Okulda öğretmen, öğrenciye bir kavramı ya da bir kuralı buldurmak için boş yere zaman harcamamalıdır. Öğretimde öğrenci, neyi ve niçin öğreneceğinin bilincine varmalıdır. Bunun için daha dersin başlangıcında hangi konuyu, niçin öğrenecekleri öğrencilere açıklanmış olmalıdır. Bazı durumlarda bunlar yazdırılabilir. Böyle bir amaç belirlenmezse öğrenciler istenilen konuyu öğrenemezler. Amaçlara ulaştıracak öğretim etkinlikleri de açıkça önceden belirtilmiş olmalıdır. Bunun esasları bugünkü bazı öğretim programlarında belirtilmiştir. Örneğin 1988 yılında çıkan ilkokul programında matematik dersinin programında amaçlar, amaçlara götüren etkinlik ve davranışlar gösterilmiştir. Öğretmen her derste bunları inceleyerek kendi deneyimleriyle birlikte bunlardan bir ders planı hazırlayabilmeli, derslerde bu planında yer alan maddeleri sırayla uygulamalıdır. Öğretmen, öğrencilerin herhangi bir konuyu öğrenmeleri için yeteri kadar bir zaman ayırmalıdır. Kısa zamanda güç bir konuyu öğretmeye çalışmak yarar yerine zarar getirir. Ayrıca öğrenilen konu ile ilgili olarak kalıcılığı sağlamak için öğrencilere problem ve alıştırma niteliğinde ödevler de verilmelidir. Bu ödevler mutlaka denetlenmelidir. Denetlenmeyen ödevler de yarar yerine zarar getirir. Öğrencileri baştan savma ödevler hazırlamaya götürür. Daha önce de belirtildiği üzere etkili okulun öğretmeni sınıfta birkaç çocuğun öğretmeni değil, bütün çocukların öğretmenidir. O bütün çocukları ilgi ve istidatlarına göre geliştirmekle yükümlüdür. Bunu kafasında bir inanç olarak taşır. Fakat bir alanda yetersizliği bulunan öğrencileri de kaybetmemek için elinden gelen çabayı harcamaktan çekinmemelidir. Demokrasilerde kaybedilecek adam yoktur. Herkesin toplum içinde yararlı olabileceği bir yönü vardır. O yönü arayıp bulmak ve bu yönde çocuğu teşvik etmek gerekir. Bunun için iyi bir öğretmenin en belirgin özelliklerinden biri teşvik edici olmasıdır. Başarılar karşısında övgüyü elden bırakmamak gerekir. Doğaldır ki bunun yeri ve zamanını öğretmen belirler. Başarılı olan kimselerin hayatında bu tür öğretmenlerin büyük bir yeri vardır. Ağır öğrenen ve derslere karşı yeterli dikkat ve ilgi gösteremeyen öğrenciler de özel bir ilgiye muhtaçtır. Bunların verilen dersleri ve ödevleri anlayıp anlamadıkları öğretmen tarafından denetlenmelidir. Bu yapılmazsa bu gibi öğrencileri kaybetmek tehlikesi vardır. Deneyimli öğretmenler bunun bilincine varmışlardır. Öğretimde bir konunun öğrenilmesine bir ilgi ve ihtiyaçtan başlandığı gibi öğrenme konuları da birbirleriyle ilgilendirilir. Ünite öğretimi yahut toplu öğretimde bunun bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu ilke ilkokul programımızda açıkça yer almıştır. Orta dereceli okullarımızın programının genel açıklamalar kısmında bu belirtilmiş olduğu halde ders programlarının düzenlenmesinde buna pek dikkat edilmemiştir. Bu durumda bunu yapmak görevi öğretmenlere düşmektedir. Bu takdirde öğrenme psikolojisinde geçiş, transfer adı verilen olgu daha kolay gerçekleşmiş olur. Bu da kalıcı bir öğrenmeye yol açar. Binbaşı oğlu Cavit, Öğrenmede Geçiş, Eğitim Psikolojisi, Ankara 1992, sayfa 329-339. Ali Balcı'nın yapmış olduğu araştırmada yaşlanmış ve meslekte hizmet süresi fazla olan öğretmenlerin okullardaki bu uygulamaları daha kolay algıladıkları ortaya çıkmıştır. Genç meslektaşlar ise bunun pek farkında değillerdir. Balcı Ali, Etkili Okul İlköğretim Okullarının Etkililiği, Eğitim ve Bilim, Cilt 16, sayfa 85, sayı 19. Öğretimde öğrenci çalışmalarını yakından izleyerek sonucu vakit geçirmeden öğrenci velisine bildirmek, okulda etkililiği artıran önemli bir etkendir. Bu da öğretmenin görevidir. Bunun için karnelerin verildiği sömestr sonucunu beklememek gerekir. Bu yapılırsa önlem de zamanında alınmış olur. Bu suretle öğrenci bir problem olmaktan kurtulabilir. Etkili okulda çevre ya da okul ortamı. Etkili okulda çevre ya da okul ortamının rolü vardır. Bu, okul ve sınıfın eğitim ve öğretim yapmaya elverişli olması demektir. Okuldaki ve derslikteki araç ve gereçler, kitaplık, müze, atölye, spor ve müzik salonları gibi eğitim ve öğretim yerleri etkili bir öğretimin oluşmasına yardım eder. Okulun manevi havasını oluşturan öğrencilerle öğretmenler, öğretmenlerle diğer okul personeli arasındaki ilişkiler bu ortamı teşkil eder. Burada bir işbirliği ve bir uyum havası esmelidir. Böyle bir ortam içerisinde öğrenciler bütün bu ilgililerden yardım ve teşvik görmelidir. Böyle bir sevgi ortamı yaratılamazsa orada eğitim olamaz. Eğitim sevgi iklimi ve ortamında oluşur. Yeti ve yetenekler böyle bir ortamda ortaya çıkar. Okulun buna önem vermesi gerekir. Yeni okulların olduğu gibi etkili okulların da en önemli niteliklerinden biri böyle bir ortamda öğrenciye sorumluluk vermektir. Sorumluluk almayan kimsede sorumluluk duygusu gelişemez. Bu derslerde küme çalışmaları ve ders dışında da müzik, spor, resim iş çalışmaları ve müsamereler yoluyla gerçekleşir. Bu çalışmalarda her öğrenci istidadına göre görevler almalıdır. Okulda öğrenci bireysel çalışmalardan çok kümece birlikte çalışmaya özendirilmelidir. Bu yolla öğrencide takım ruhu geliştirilebilir. Etkili okulda öğrenciler nasıl davranır? Davranışın esası tutumlar ve güdülerdir. Herhangi bir konuyu öğrenmeye karşı güdülenmeyen bir kimsede ne tutumlar oluşur ne de davranışlar gelişir. Bunun için öğrenci bir konuyu niçin öğreneceğinin bilincine varmalıdır. Bu onun konuya karşı güdülenmesini sağlar. Bunun da en kestirme yolu öğrenciye konuyu bir problem şeklinde sunmaktır. Bu da konuyu bir şekilde şekline getirmekle olur. Cumhuriyet Bayramı'nı niçin yapıyoruz? Yazın kış hazırlıklarını niçin ve nasıl yapıyoruz? İçeceğimiz suyu nereden ve nasıl getiriyoruz gibi. Problemin çözümü için öğrenciyi çeşitli çevrelere ve kaynaklara başvurdurmak, buralardan alacakları bilgileri ortaya koymak, düşündürmek, yazılı bir rapor haline getirtmek, tartıştırmak ve bu yolla tutum ve davranışlarda değişiklikler yapmak gerekir. Öğrencinin öğrendiği bir şeyin aksi bir davranışta bulunmamasına da dikkat etmek gerekir. Örneğin, temizlik ünitesini öğrenmiş olan bir kimsenin yere bir çöp atması, yere düşen bir yiyecek maddesini yememesi gerekir. Yiyorsa o konuyu öğrenememiş demektir. Değerlendirmede onun sözel ya da test şeklinde sorulara vereceği yanıtlara göre değil, tutum ve davranışlarındaki değişmelere göre yapılmalıdır. Biz henüz bu düzeye ulaşamadık. Buna ulaştığımız gün okullardaki öğretimin şekli başka olacaktır. Etkili okulda öğrenciler üzerlerine aldıkları görevleri yapmak suretiyle sorumluluk duygusuna da sahip olurlar. Bu da ahlak gelişmesi yönünden ayrı bir kazançtır. Ahlakta söz ya da öğütle değil, iş yaşama ve çalışmalarla kazanılır. Bunun da yolu çocuğa ödev ve sorumluluklar yüklemek, bu ödev ve sorumluluğun sonuçlarını arkadaşları önünde savunmakla olur. Okulda her öğrenci bunun zevkini tatmış olmalıdır. İş başaran öğrencilerin sevincine ve mutluluğuna tanık olmayan öğretmen yok gibidir. Okulda öğretimi etkili kılan başka bir araç da bir öğrencinin zaman zaman bir konuda başka bir arkadaşına bir konuyu öğretmesidir. Onun bu alanda bir yaşantı kazanmasıdır. Bazı sakıncalarına karşın eski okullarda buna imkan veriliyordu. Bugün de küme çalışmaları içinde bazen de ayrı olarak yapılmalıdır. Bu suretle öğrenci bildiğini daha iyi ve kalıcı olarak öğrenmek zorunda kalacaktır. Ayrıca bu yolla öğrenci gizli kalan bazı yeteneklerini geliştirmek imkanı da bulur. Etkili okulda öğrenci velilerinin eğitim ve öğretime katılımı. Bizde en az yapılan işlerden biri budur. Bu, çok eskiden başlamasından sonra bazı veliler zaman zaman okulla işbirliği yapar hale gelmişlerdir. İyi yani etkili bir eğitim ve öğretim için buna gerek vardır. Bu suretle çocuğun muhtemel bir sorunu vaktinde ele alınmış olur. Bu da sorunun çözümünü kolaylaştırıcı bir etki yapar. Öğrenci velilerinin zaman zaman okula yapacağı ziyaretler bu bakımdan çok yararlı olur. Bu sırada öğretmen çocuğun evdeki tutum ve davranışlarını, öğrenci velisi de okuldaki tutum ve davranışlarını öğrenmek imkanına kavuşur. Sorunun birlikte ele alınması ve tartışılması çocuğun ruh sağlığına olduğu kadar eğitimine de katkıda bulunur. Yapılan araştırma, yaşlı ve meslek kıdemi fazla olan öğretmenlerin bu ölçütü daha iyi algıladıklarını ortaya koymuştur. Okulda yapılacak okul aile birliği toplantılarında okulun aileden bekledikleri açıkça ortaya konmalıdır. Bunu bilmeyen veliler çocuğa ne suretle yardım edeceklerinin bilincinde olamazlar. Eğitim ve öğretim yalnızca okulun işi değildir. Buna veliler de kapasiteleri oranında katkıda bulunmalı ve en azından okulun yaptığını bozmamalıdır. Bu suretle öğrenci velileri de öğrenci başarısında rol almaya heveslendirilmelidir. Bunu yapabilecek veliler vardır. Kısaca etkili okul, mevcut okul sistemine bağlı kalarak daha sıkı ve tutarlı bir yaklaşımla öğrenme psikolojisinin ortaya koyduğu öğrenme ilkelerini hayata geçirme çabalarının bir ürünüdür. Çalışmalarımızda daha uygun davranışlarda bulunduğumuz zaman daha başarılı ve kalıcı bir eğitim ve öğretim yapma imkanı bulacağız. Çağdaş Eğitim Sayı 185, Şubat 1993. 14. Öğretim planlarında amaç sorunu. Öğretim planlarının ünite, ders ve benzeri hazırlanmasında çekilen en büyük sıkıntı amaçların saptanmasıdır. Oysa sözü geçen planlarla ilgili olarak her yapılan iş bir amacın gerçekleşmesine yöneliktir. Yaptığımız işi çok kez zihnimizdeki bir amaca göre yaparız. Ancak bunu birçok kez yazılı hale getirmeyiz. Yazılı hale getirme alışkanlığı kazanmadığımız için de bunun sıkıntısını yaşamımız boyunca çeker dururuz. Eğitim çalışmalarında öğretimi öğrenmeden ayıran en önemli özellik onun amaçlı, planlı ve düzenli bir süreç olmasıdır. Bu nedenle eskiden beri öğretim planlarının en baş yerinde amaçlar gösterilir. Bunu bizde 1930 ve 1940'larda yapılmış öğretim planlarında bile görürüz. Öğretimde amaçlar niçin öğretim yapılmakta olduğunun bir yanıtını verir. Böylece öğretimi bilinçli kılan amaçlardır diyebiliriz. Çünkü amaçlar ünite konularının saptanmasına, öğretimin her evresinde yapılacak etkinliklere hatta araç ve gereçlere özellikle de öğretimin değerlendirme biçimine yön verir. Öğretim sırasında amaçlar öğretmenin tutum ve davranışlarını da etkiler. Böylece amaçlar ve öğretim sürecinin diğer öğeleri adeta bir kumaşın iki yüzü gibidir. Bunları amaçlardan ayrı düşünemeyiz. Erek, gaye, amaç ve hedef ilişkisi. Öğretimde amaçlar konusunda hem bizde hem de dünyada birkaç sözcük yer yer ve zaman zaman hem ayrı hem de birbirinin yerine kullanılmaktadır. Erek, gaye, İngilizce'de goal, amaç maksat, İngilizce'de aim ve hedef, İngilizce'de objective gibi. Bu üç terim ayrı ayrı kullanıldığı zaman erek varılması gereken son noktayı, amaç bu son noktaya varmak için yapılacak önemli girişimlerle varılacak yerleri, hedefte yine bunun için varılması gereken en yakın noktayı gösterir. Örneğin bir kimsenin ereği bir okulu bitirip meslek sahibi olmaktır. Bunun için belirli sınıfları geçmek birer amaçtır. Her sınıfta dersleri ayrı ayrı geçmek de birer hedef olabilir. Bunun gibi ilkokulun ilk döneminde hayat bilgisinin ereği çocuğun yaşama başarılı uyumunu sağlamaktır. Çocuğun içinde bulunduğu fiziksel çevreyi tanıması da onu bu ereğe ulaştırıcı bir amaçtır. Okulun bu amaçla tanınması da bir hedeftir. Birkaç hedefe ulaşılarak bir amaca, birkaç amaca ulaşılarak da bir ereğe ulaşılabilir. Herhangi bir konuda erek çok kez bir tanedir. Amaçlar ve hedefler çok olabilir. Bir de ülkü, ideal terimi vardır. Bu da ereğin ötesinde gerçekleştirilmesi tasarlanan ya da hayal edilen ileri amaçlar yahut ereklerdir. Bunlar amaç ve ereklere göre daha soyuttur. Gerçekleşmesi uzun zamanı gerektirir. Oysa amaç ve erek böyle değildir. Bunlar somuttur. Bunları birçok kimse gerçekleştirmiştir. İsteyen başka insanlar da gerçekleştirebilir. Ülkülerin gerçekleştirilmesi hem uzun zaman ister hem de güç koşulların ve engellerin aşılmasını gerektirir. Bununla birlikte ülkeler erek ve amaçlar için çok uzakta yanıp sönen bir deniz feneri gibi yön verici, yol gösterici bir rol oynarlar. Öğretim planlarında genellikle erek, amaç ve hedeflerden söz edilir. Bununla birlikte uygulamada bu terimler özellikle yalnız başlarına kullandıkları zaman birbirlerinin yerine geçer, yani hepsi belli bir kavramın karşılığı olurlar. Falan konunun amaçları diyebildiğimiz gibi falan konunun hedefleri de diyebiliriz. Ama bir amacın ayrıntıları gösterilmek istenildiği zaman falan konunun amaçları ve hedefleri diye ayırmak zorunluluğu vardır. Yukarıdaki örneğe dönelim. Okulu tanımak hayat bilgisi dersi çerçevesinde düşünüldüğü zaman bir hedef olduğu halde bir hayat bilgisi konusu olduğu zaman bu bir erek olabilir. Bu durumda okulun çeşitli bölümlerini tanımak birer amaç, orada her bir iş hakkında ayrı ayrı bilgi edinmek ve beceri kazanmak da birer hedef olur. Bu nedenle bu terimlerin öğretimde görsel nispi yeri ve kullanışları vardır. Bununla birlikte hepsi de genel olarak amaçlar terimiyle ifade edilebilir. Erek, uzak amacı, hedef de yakın amacı anlatmak için kullanılır. Bunlardan ikisi kullanıldığı zaman biri uzak ve kapsamlı olan, diğeri de dar ve yakın olan bir kavramı anlatır. Öğretim amaçlarının her biri planda ister gösterilsin ister gösterilmesin bir takım hedeflere yönelik çalışmayı gerektirir. Öğretmenin uyguladığı her yöntem yahut öğrencilerin öğretim sırasındaki her yaşantısı bu hedeflere yöneliktir. Bu eskiden beri hep bu biçimde uygulana gelmiştir. Fakat 1956'dan beri Amerikalı eğitimci B.S. Bloom bu arkadaşları amaçları aşamalı bir biçimde sıralamayı denemişlerdir. Bu eğitimciler bu işi önce yalnızca bilgi alanı ile ilgili olarak daha sonra da aynı şeyi duygusal alanla ilgili olarak sıralamışlardır. 1966 ve 67'de E.C. Simpson aynı şeyi devrimsel, psikomotor alanla ilgili olarak yapmıştır. O zamandan bugüne kadar bizde çıkan kimi meslek kitaplarında bunların tasnifleri Türk öğretmenlerinde tanıtılmaya başlanılmıştır. Bu kitaplarda amaçlar konusu daha çok değerlendirme açısından ele alınmaktadır. Oysa bu konu değerlendirmeden önce öğretimin planlanması ve bizzat öğretimin yapılması ile ilgilidir. Bu nedenle bu konu kanımca her şeyden önce bir öğretim sorunudur. Başkalarına herhangi bir bilgi, beceri ve alışkanlığı değer takdir uygulamasını aprekasyon, öğretmek durumunda olan bir kimse konusunu önce bu amaçlara göre planlaştırmalıdır. Bununla birlikte amaçlara her konuya uygun gelecek bir kalıp gözüyle de bakılmamalıdır. Bu amaçlara öğretmenin herhangi bir konuyu planlamasına yardım edici bir ipucu ya da yol gösterici gözüyle bakılmalıdır. Bunlar öğretimde izlenecek sıraya ve göz önünde bulundurulacak ilkelere de oldukça uygun düşmektedir. Asıl metnindeki sözcüklerin doğrudan doğruya çevirisiyle de anlaşılması ve açıklanması bir hayli güçtür. Oradaki amaç ve hedefleri kolayca anlaşılıp uygulanabilecek bir hale getirmek için daha çok yalınlaştırılarak onları aşağıdaki birer biçimde anahtar sözcük grubu haline getirebiliriz. Her öğretim konusu ile ilgili olarak bu sözcükleri kullanmak suretiyle bir amaç saptayabiliriz. Örneğin aşağıda ilk amaç olarak terimleri ve olguları öğretmek var. Bunu Cumhuriyet Bayramı ünitesine göre düşündüğümüz zaman ilk amaç Cumhuriyet Bayramı ile ilgili terim ve olguları öğretmek olur ki bunlar da Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı, Padişahlık, Kurtuluş Savaşı, Savaş, Sulh, Büyük Millet Meclisi, Atatürk ve devrimler gibi. İleride daha tam bir örnek vermek üzere amaç saptamakla ilgili genel nitelikteki bu anahtar sözcükleri özet olarak şöyle sıralayabiliriz. Amaç düzenlemede anahtar sözcükler. Bilgi ve zihinsel beceri düzeyinde konu ya da yapılacak iş ile ilgili olarak. 1. Terimleri ve olguları öğretmek. 2. Alışıları, teamülleri, yapıla gelen işleri, alışkanlıkları öğretmek. 3. sıra, dizi ve benzeri öğretmek. 4. Bölümleri ya da öğeleri öğretmek. 5. Ölçütleri, kriterleri, kıstasları öğretmek. 6. İnceleme ve araştırma yöntemlerini öğretmek. 7. İlkeleri, kuralları, genellemeleri ve yasaları öğretmek. 8. Yapı ve örgütlenmeleri öğretmek. 9. Bilgileri değişik bilgi ve simgelerle, şekil ve üç boyutlu varlıklarla gösterebilmeyi öğretmek.